Merhaba sevgili dinleyiciler. Mikrofonların başından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şu anda radyonuz TGRT FM frekansında ve biz İstanbul stüdyolarından sizin karşınızdayız ve programımız Çınaraltı. Evlerinizde, iş yerlerinizde, otomobillerinizde veya herhangi bir yerde radyonuzun başındasınız ama bizim misafirimizsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili dinleyiciler, Türk milleti, zaten milleti millet yapan unsur kültürü, Türk milleti de yoğun bir kültürü olan millet. Dünyada Türk adının sık sık geçtiği konular var. Türk deyince akla ne gelir? Öncelikle İstanbul gelir. Hemen herkes Türk deyince aklına, Türkiye dediğimi aklına İstanbul'u getiriyor. Dünyada İstanbul'u bilmeyen yok gibi bir şey. Nereden, kutuplardan Amerika'ya gidin, Asya'ya gidin, herkes az çok İstanbul'u duymuştur. Hem de İstanbul'un o esrarlı güzelliklerinden de haberdardır. Evet, insanların en çok meraklı olduğu şeyler yeme içme. Böyle olunca Türk deyince akla hemen yeme içme ile ilgili bazı şeyler geliyor. Onun başında efendim Türk lokumu geliyor, şiş kebap geliyor. Zaten birine sorarsanız turiste Türkiye deyince ooo İstanbul, şiş kebap, Türk iş lokum diyorlar. Fakat kahveyi de yabana atmamak lazım. Türk adının sık sık geçtiği bir konuda kahve sevgili dinleyiciler. Evet, dünyada Türk kahvesinin adını ve ününü duymayan azdır sevgili dinleyiciler. Fakat gerçek tadını bilenlerin sayısının fazla olduğunu söylemek zordur. Kahve alışkanlığını Türklerden alan Avrupa ülkeleri sonradan kendi tarzlarını geliştirdiler. Ananevi Türk kahvesinin hazırlanışı, pişirilmesi, sunulması, araç gereçleri apayrı bir kültürdür. Evet sevgili dinleyiciler, kahvenin hani bazı şeyler için söylüyoruz ya insanlık tarihi kadar eskidir. Pek insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyemeyeceğiz. Belki çok yiyecek böyle ama kahve öyle değil. Kahvenin doğuşu yakın bir geçmişe dayanıyor sevgili dinleyiciler. Ve meşhur türküde kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir türküsünden de anlaşılacağı gibi kahvenin ana vatanı Yemen'dir. Hiç değilse bizim de içinde yaşadığımız Orta Doğu, Ön Asya havalisinde. Evet, kahve Yemen'den doğdu. Nasıl doğdu? Bununla ilgili pek çok rivayet var. Bu rivayetleri de pek çok kimse toplamış. Kültür tarihiyle ilgili eserlerde kahvenin nasıl ve ne zaman doğduğu etraflıca anlatılıyor. 16. asrın başlarında, yani 1500'lü yılların başlarında kahvenin doğuşu ve yayılışı sevgili dinleyiciler. Yemen'de biten bir ot bu kahve. Rivayete nazaran bir çoban bunu keşfetmiş. Koyunların bunu yediğini ve diri kaldığını, dinç kaldığını, güzel süt verdiğini, güzel et verdiğini görünce merak etmiş, bu otu bulmuş. Bunu tabii ki öylece yemiş. Kendisi de istifade etmiş. Daha sonra bunu daha kolay yenir hale getirmişler. Kaynatmışlar, çekmişler, kavurmuşlar. Evet, kahve ile ilgili pek çok efsaneden en çok bilineni budur. Kahveyi bir çoban bulmuştur. Dünyada neyi bir çobana bırakırlar? Kahveyi de çobana bırakmadılar sevgili dinleyiciler. Böyle koyunların dinçleştiğini, semizleştiğini, çobanın da böyle çevikleştiğini görenler bunun sırrını araştırdılar ve kahve cevabını aldılar. İşte kahve o zamandan sonra yayıldı. Her derde devaydı. insanı dinç tutuyor, ayakta tutuyor, uyarıyor, efendim uykusunu açıyor. Bunun dışında pek çok mide hastalıklarına, solunum hastalıklarına iyi geliyor, hazım sağlıyor. Pek çok faydası var. Bu yavaş yavaş keşfedildi. Böyle olunca kahve birden yayılıverdi. Yemen, Arap Yarımadası, Mısır ve Hindistan'da. Kahve adı nereden geliyor? Kahve Arapça bir kelime. Ancak bunun da menşei var. Habeşistan'da Kaffa diye bir havali var, bir bölge var, bir belde var, Kaffa. Bu kahvenin esas yetiştiği yer orası. Oradan Yemen'e gelmiş, yayılması Yemen'de olmuş. Fakat kahveye adını da işte bu Habeşistan'ın Kaffa yöresi vermiş. Çok kimse belki kahvenin adını oradan geldiğini bilmez. Arapçalaşmış bu Kaffa kelimesi ve bütün dünyaya yayılmış. Kahvenin adı hemen her yerde aynıdır sevgili dinleyiciler. Kahvenin Habeşistan'da ve Yemen'de, özellikle Habeşistan'da en çok kullanılma şekli, kahvenin dövülüp toz haline getirilmesi, böylece bir nevi ezmesi yapılması, ondan sonra ekmeğin üzerine sürülüp yenmesi. Şokella gibi bir şekilde o zaman kullanılmış Habeşistan'da ve Habeşistan'ın hemen karşı komşusu olan Yemen'de. Kahve Habeşistan'da bulundu, Yemen'de ortaya çıktı ama bir anda sevgili dinleyiciler Hicaz'a, Hicaz'dan Mısır'a yayıldı. Buralar o zamanlar İslam medeniyetinin en cafcaflı olduğu, civcivli olduğu yerlerdi. Kahveye en çok kimler sarıldı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Dervişler. Dervişin işi zikirdir, fikirdir, ibadettir. Onun için de dinç durması, uykusuz kalması lazımdır. Dervişler kahvenin bu hususiyetini keşfettiler. Bol bol kahve içtiler, içemeyen kahve çekirdeği yuttu ve hakikaten maksatlarına nail oldular. Böylece tekkelere girdi. Kahvenin ilk giriş yeri tekkelerdir. Ancak sevgili dinleyiciler, her yeni şeye muzır gözüyle bakıp karşı çıkanlar olmuştur. Mısır, daha o zamanlar Memlüklüler hakim, daha Osmanlı hakimiyeti kurulmamış. Hicaz da Mısır'a bağlı. Mısır'da bu kahvenin yayılması Mısırlı idarecilerin pek hoşuna gitmemiş. Bir kere yeni bir şey, her yeni şeye karşı biraz evvel de söylediğim gibi insanlarda bir aksülemel, bir reaksiyon, bir tepki vardır. İkincisi, kahvenin uyuşturucu olduğu veya kömürleştirilmiş, tafahhum etmiş bir nesne olduğu ve bunun bu bakımdan dine uygun olmayacağı söylenmiş. Esas sebep sevgili dinleyiciler, kahvenin daha ziyade muhabbete ve sohbete vesile olması ve insanları bir araya toplaması. İnsanlar bir araya toplandığı zaman şimdi nasıl dünyayı kurtarıyorlarsa o zaman da dünyayı kurtarıyorlardı. Bu da Mısırlı idarecilerin pek hoşuna gitmedi. O zamanlar Mısır'daki devlet adamlarının önde gelenlerinden zannediyorum Kahire Belediye Başkanı veya valisi hüviyetinde bir zat Hayır Bay Memlük Bey'i kahveyi yasak ediyor. Kahve zaten lezzetli bir şey. Bir de yasaklandı mı her yasaklanan şeyin lezzeti artar malum. Kahvenin önlem yayılmasına bir türlü mani olamıyor bu yasak. Zaten hükümet yasağı dediğin 3 gün sürer demişler. 3 gün millet belki korkudan kahve içmedi ama ondan sonra kahveye daha bir 4 elle sarıldı. Ne yapsın, Orta Doğu'da çekmedikleri sıkıntı, eziyet yok. Kahve içerek bu dertlerini unutuyorlar ve mukavemet hasıl ediyorlardı. Kahve her yerde baş tacı edildi. Tekkelerde, medreselerde, insanların sosyal hayatını geçirdiği yerlerde kahve birden yayılıverdi. Neredeyse camilerde bile içilir oldu. Evet, Mısırlı Hayır Bay ne kadar uğraştıysa sevgili dinleyiciler, kahveye mani olamadı. Kahve Yemen'de, arkasından Hicaz'da ve arkasından Mısır'da olanca gücüyle yayıldı. Mısır Suriye'ye de yakın, Suriye'de Bağdat'a yakın, Suriye ve Bağdat'a da kahve yayıldı. Bu yeni buluş İslam dünyasında büyük bir rağbetle herkesin dört elle sarıldığı bir içecek oldu. Şimdiki gibi de fazla öyle içeceklerin, meyve sularının, kolaların efendim bulunmadığı bir devri düşünün. Kahve hem de gayet lezzetli, kokusu burcu burcu, reklamlarda var ya, adam kahveyi pişiriyor, pervanenin önüne koyuyor, pervane kahvenin kokusunu alıyor götürüyor, bir cinsi latife. Cinsi latif kahvenin kokusunu takip ediyor, adam avını ele geçiriyor kahve sayesinde. O zaman da kahve böyle herkesi avlayıverdi.
Akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana. Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın. Çok kırıldım ben sana, bunu senden ummazdım. Çok kırıldım ben sana. Bir fincan kahve alsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı. Hatırım vardı, ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı. Belki görmem bir daha seni ömrüm boyunca. Belki görmem bir daha seni ömrüm boyunca. Üzülüp ağlar mıydın öldüğümü duyunca? Üzülüp ağlar mıydın öldüğümü? Eline ne geçerdi beni kabre koyunca? Eline ne geçerdi beni kabre koyunca? Bir fincan kahve alsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı. Bir fincan kahve alsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı.
40 yıl hatırım vardı ömrü.
TGRT FM.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programımız devam ediyor. Kahve macerasına biz de devam ediyoruz. Şimdi kahve o zamanlar İslam dünyasının en gözde yerleri olan Yemen'de, Mısır'da, Şam'da, Hicaz'da bu kadar yaygınlaşır da İstanbul bundan geri kalır mı? Bu da o zamanın modasıydı. Anında İstanbul'a yayıldı. Kahvenin macerasını neredeyse böyle resmi kayıt tutulmuş gibi günü gününe takip edebiliyoruz sevgili dinleyiciler. Meşhur bir tarihçi var, müverrih Peçevi İbrahim Efendi. Bu Peçevi İbrahim Efendi zamanında olan bitenleri tarih kitabına yazmış. Onun birinci cildinde kahvenin İstanbul'a gelişini, nasıl geldiğini anlatıyor. 1554 yılında gelmiş sevgili dinleyiciler. Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Bu 1554 yılında Halep'ten Hakem isminde bir adam gelmiş. Bir de Şam'dan Şems adında birisi gelmiş. Bugünkü Tahtakale'de İstanbul'da birer dükkan açmışlar. Burada kahvecilik yapmaya başlamışlar. İşte bundan sonra bu yeni açılan yerlere, kahvehanelere yavaş yavaş keyif ehli katipler, şairler, devrin ileri gelenleri toplanmışlar. Kimisi tavla satranç oynamış, kimisi kitap divan okumuşlar. Tabii bu yeni çıkan bir nesne içilmiş burada, kahve içilmiş, kahve ikram etmişler. Ayrıca toplantılar tertiplenmiş ve İstanbul'a gelişi bu. Ondan sonra İstanbul'daki macerası başlıyor kahvenin. Hem de ne macera? Bir başka rivayet de var kahve ile ilgili. O da Kanuni Sultan Süleyman'ın valilerinden, kumandanlarından Özdemir Paşa var. Özdemiroğlu Osman Paşa, o da onun oğlu malum Gürcistan Fatihidir. İşte bu Özdemir Paşa vaktiyle Habeşistan valiliği yapmıştı. Habeşistan o zaman efendim Osmanlı Devleti'nin bir parçasıydı. İşte diyor ki tarihçiler, İstanbul'a kahveyi bu Özdemir Paşa ilk defa getirmiştir. Her neyse, ister Özdemir Paşa getirsin, ister Hakem ile Şems getirsin, kahvenin ülkemize gelişi Kanuni Sultan Süleyman zamanında olmuş. 1554 yılında şu halde kahveyi biz 450 senedir içmekteyiz. Tabii biraz evvel dedim ya, kahve yeni çıkan bir şey, çok kimsenin alakasını çekiyor müsbet veya menfi olarak. Bu Tahtakale'de, Tahtal Kale, aslında kalenin tahtadan olanı olmaz, vurursun bir ateş yanar gider, Tahtakale olur mu? Tahtal Kale, kalenin altı demek, taht alt demek, Tahtal Kale kalenin altı, ama söylene söylene olmuş Tahtakale. İstanbul'da var, Bursa'da var. İşte burada açılan ilk kahvehane esas dikkati çekmiş. Yalnız halkın değil, müderrislerin, kadıların, böyle entelektüel okumuş yazmış kesimin de ilgisini çekmiş. Tabii daha önce de söyledim, ne olduğu tam bilinemiyor bu yeni madde. Bir uyuşturucu, bir muhadderat muamelesi görmüş. Bir de tabii malum uyuşturucuya karşı dinlerin bakış açısı bellidir. Bir de tabii İslam dininde fahım mertebesinde, yani kömür derecesinde pişmiş bir şey yenmez. Yanmış bir şeyin yenmesi dinen mahzurlu. İşte bu sebeple bazı din adamları, tabii kahvenin tam manası ve keyfiyeti de bilinmediği için kahveyi pek sıcak bakmamışlar. Ayrıca hükümet bu kahvehanelerde bu işsiz güçsüz takımının, berduş takımının toplanarak o asayişi bozacağından ve bu kahvelerin ileride fitne fesat ocağı olacağından korkarak buna mani olunmasını istemiş. Hükümet yasaklayınca bir şeyi, onun kullanılması dinen de mahsurlu oluyor. Böyle bir yorum getiren de var. Netice itibariyle kahvenin gelişi çok büyük alaka görmüş ama çok da reaksiyon almış. Hatta bir rivayete göre bu devirde İstanbul'a kahve taşıyan gemiler dipleri denilerek batırılmış. Ama tabii her şeye rağmen kahvenin sevilip yaygınlaşması önlenememiş Mısır'da olduğu gibi. Sultan 3. Murat zamanındaki Sultan 3. Murat, Kanuni Sultan Süleyman'ın yani kahvenin zamanında geldiği padişahın torunudur. Bu zamanda İstanbul'da kahvehane sayısı 600'ü geçmişti. 600 tane kahvehane olunca siz içilen kahveyi de buna kıyas edin. Her yeni şey lezzetli olur. Küllü cedidin lezizün demişler. Ancak dost bundan müstesnadır. Dostun eskisi makbuldür demişler. Bu yeni şey herkes tarafından makbul tutuldu. Üstüne üstlük bu yeni şeyin rağbetle içildiği kahvehaneler de manzaralı yerlere köşk şeklinde inşa edilir oldu. Çoğu kez verandaları olurdu. İçinde yaşmaklı bir kahve ocağı vardı. Çepeçevre kerevetler olurdu. Hatta bazen orta yerde bir de havuz yer alırdı. Buralarda sadece kahve değil, nargile ve çubuk servisi de yapılırdı. Eski kahvehaneler edebiyat, musiki faaliyetleri için de bir kulüp vasfında merkezlerdi. İşte bu cihetleriyle Fransız kahvelerinin de kafelerinin de atası sayılırlar. Şimdi böyle bir yer düşünün. Bir de kahve ehli keyfi kim tutar? Elbette ki buralara dolarlar. Daha 40-50 yıl geçmeden 600'ü bulur sayısı. Thank you. Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM İstanbul stüdyolarında Bir Çınaraltı programındaki beraberliğimiz devam ediyor. Kahve macerası. Evet sevgili dinleyiciler, Türk kahvesinin çekirdek durumundan pişirilme, efendim ikram etme safhasına kadar kullanılan pek çok araç gereçleri var. Bunlar gerçekten bir müze teşkil edecek zenginlikte. Bakırdan ve pirinçten yapılan su ibriği, efendim cezve fincan zarfları, pişmiş kahveyi taşımak için kullanılan kahve askılarının her birinin karakteristik hususiyetleri vardı. Bunlar bazen gümüş ve altın kaplamada olabiliyordu. Fincanlar tamamen Türk zevkine uygun biçimde, motiflerde, gerek ülke içindeki İznik, Kütahya atölyelerinde, gerekse Avrupa'nın meşhur porselen merkezlerinde, efendim Königsberg'de, efendim Bern'de imal edilmekteydi. Daha sonra bu takımlar Avrupa ülkeleri tarafından kendi piyasaları için de imal edildiler. Ve bunlara Ala Turka dendi. Türk usulü yani. Başka neleri var kahve ikramının? Başka ne gibi müstahzaratı var? Soğutma kabı, muhafaza kutusu. Bunlar ağaçtan yapılıyor. Ve oymalarla dekore ediliyordu. Bursa'da, İstanbul'da yapılan nakışlı, yazılı, ahşap aplikasyonlu kahve değirmenleri de çok meşhurdu ve bunların hepsi efendim kahve lezzetini almak için efendim kullanılması zaruri olan ihtiyaç maddeleri, araç ve gereçlerdi, alet ve edevattı eski tabirle. Evet, ecdadın bir adeti vardı. Her şeyi usulüne uygun yapardı. Efendim yemek yiyorsa da usulüne uygun, yatıyorsa da usulüne uygun, oturuyorsa da usulüne uygundu. Madem ki kahve diye bir keyif aleti var, bunun da usulüne uygun pişmesi lazımdı. Tiryakiye yakışır bir kahve ağır ateşte 15-20 dakika pişirilirdi sevgili dinleyiciler. Cezve ki ekseriya bakır ve pirinçten olurdu. Sık sık ateşe sürülür ve tekrar efendim çekilirdi. Eskiden böyleydi. Her fincan kahve için cezveye bir kaşık kahve, adı üstünde kahve kaşığı ve bir kaşık şeker bugün artık kaide olmuş. Ama tabii kahvenin de çeşitleri var. Az şekerli, sade, yandan çarklı şekerli kahveleri var. Her biri farklı sosyal statülere mensup insanlar tarafından içilir. Sade kahveyi malum efendim böyle kabadayı kimseler içer. Orta şekerli kahve ve şekerli kahve daha yumuşak tabiatlı kimselerin adetidir. El az şekerliyi hiç kimse tecrüz etmez. Evet, bir fincan kahve için bir kaşık kahve atılırdı dedik ve tercihen bir kaşık şeker. Ancak nasıl pişirilirse pişirilsin sevgili dinleyiciler, köpüksüz bir Türk kahvesi düşürülemez. Eskiden Türk kahvesine şeker atılmazdı. Peki ne yapılırdı onun yerine? Bunun yerine kahvenin öncesinde veya sonrasında ya tatlı bir şey yenirdi veya tatlı bir şey içilirdi. Mesela şerbet içilirdi veya reçel, şekerleme veya tercihen lokum yenirdi. Mesela kahve ikramıyla beraber bir tepside bir kase reçel, yanında kaşıkları, yanında da bir su bardağı, efendim kahveyi içtikten sonra veya kahveyi içmeden önce, tercihen içmeden önce size reçel ikram ederler. Oradaki kaşıklardan bir tane alacaksınız. Efendim reçele batıracaksınız, onu yiyeceksiniz. Peki kaşığı ne yapacaksınız? Oradaki bir bardak suyun içine bırakacaksınız. Sırayla herkes bir kaşık alıp böyle yapacak. Adamın bir tanesi hiç ömründe böyle bir adet görmemiş de kendisine reçel ikram edilince bir kaşıkla hemen o reçelden almış. Hatta reçeli böyle bitirecek gibi olmuş, yiyebildiği kadar bardak suyu da başına dikip içmiş, adet böyle zannetmiş. Halbuki adet öyle değildi. Bir efendim kahve kaşığı reçelden alacak. Zaten fazlası insanın ağzını yakar. Ondan sonra o kaşığı suyun içine koyacak. Arkadan çünkü kahve geliyor. Kahve de şekersiz. Ancak önünü böyle bir tatlılarlardı. Bazen de sonunda. Sonradan bu reçel adeti unutuldu sevgili dinleyiciler. Eski seyyahlar falan anlatıyor bunu. Lady Montagu'de falan var. Sonra lokum adeti yayıldı. Kahveden önce veya sonra lokum ikram edilir oldu. Eski Osmanlı vilayetlerinde, mesela Yunanistan'da, Makedonya'da, Yugoslavya'da ve Türkiye'de kahve genellikle şekerli olarak içilir. İşte bu bakımdan sade, yandan çarklı, orta gibi pek çok isimlerle 40'ı aşkın kahve biçirme şekli var sevgili dinleyiciler. Şayet kahvenin değişik ve güzel bir koku taşıması da isteniyorsa, fincanların dibine bir mahvaza yerleştirilir. Bu mahvazanın içine kokulu bir maddeden, neyse hangi şeyse o, bir parça konurdu. Mesela yasemin, mesela amber, mesela karanfil, mesela kakule. Bunun içine konur. Ondan sonra kahveyi içerken burcu burcu koku da alınırdı.
Bir tek bu fincan kaldı. TGRT FM.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı'da beraberliğimiz devam ediyor. TGRT FM İstanbul stüdyolarında bizim misafirimizsiniz ve kahveden bahsetmeye devam ediyoruz. Evet, Türk kahvesinin lezzeti başka. Onun efendim hazırlanması için lazım olan alet edevat bambaşka, bir müzelik eşya neredeyse. Ve bu kahvenin ikramı da gerçek bir merasimdi sevgili dinleyiciler. Şimdi ritüel diyorlar ya, bir ananevi merasimdi. Hakikaten böyle bir havada ikram edilirdi kahve. Bu merasim çekirdek kahvenin kavrulmasından pişirilip fincanlara konulmasına ve efendim misafirlere ikramına kadar veya içenlere ikramına kadar uzun ve seyirlik safhaları ihtiva ederdi. Gerçek Türk misafirperverliği, efendim misafire olan sıcak hürmetin bir numunesini bu merasimlerde takip etme imkanı vardı. Günümüzde hala tek tük kaldı vaka, kız istemeye gidildiği zaman kahveyi evlenecek kızın taşıması ve onun taşımadaki ustalığı, ayrıca pişirdiği kahvenin lezzeti, işte bu merasimlerden günümüze kalan efendim bir mühim gelenek, bir adet olarak hala sürdürülüyor. Ama gelin eğer bir de kahvenin içine tuz atmışsa, artık ondan ne mana çıkartırsanız çıkartın. Evet, geçmişte Türkiye'yi ziyaret eden seyyahlar, efendim elçiler ve onların aileleri, onlarda adet var tabii, hatıralarını yazmak adeti, bunları yazmışlar. Bunların yazdıkları hatıralarda Türk kahvesinin bütün hususiyetlerinden ve işte bu adetlerden mutlaka bahsediliyor. Bu onlara çok enteresan gelmiş ve muhakkak yazmışlar. Biz de onlardan öğreniyoruz. Allah'tan ki yazmışlar. Türk kahvesinin içiminden sonraki başka bir adet bilhassa kadınlar arasında sürdürülür. Bunu da herkes bilir. Hoşlanmasa bile bilir. Bu da kahve falı. Kahve telvesinin fincan içinde efendim kaldığı kısmı böyle fala bakmak üzere fincan çevrildiği için tabağında bir takım izler oluşur. Hem içinde hem tabağında, işte bu izlerden, bu işaretlerden güya uzmanları tarafından tabir edilir. Neler neler anlatılır. Aman ya Rabbim. İşte bu kahve falı yurt dışında yok. Sadece Osmanlı Türk dünyasında var ve tabii bizden ayrılan eski vilayetlerde var. Yunanistan'da var, Bulgaristan'da var. Makedonya'da var, Bosna'da var. Hatta Mısır ve Suriye'de de bu kahve falı gizliden gizliye, evin erkekleri, efendim yaşlıları pek tasvip etmese de kadınlar yine şöyle arkalarını dönüp gizliden gizliye kahve falına bakıyorlar. Baktıkları da sudan şeyler, hiçbir şeyin çıktığı da yok. Zaten klişe tabirleri vardır. Üç vakit mi desem, beş vakit mi desem sana bir yol gözüküyor. Herkesin hayatında zaten ya yol vardır ya hastalık vardır. Sana para gelecek, senden para gidecek. Böyle beylik laflar vardır. Bir de fala baktıran zaten fala bakana böyle bir önceden tiyolar verir farkında olmadan. Heh, doğru bildin, işte öyleydi falan diye. Efendim fala bakan da böyle bir muzaffer kumandan edasıyla, yani bak nasıl bildim gibisinden anlatır. Milleti böyle ağzının içine baktırır. O da efendim kahve macerasının, kahve tarihinin günümüze kadar intikal etmiş bir geleneğidir. Evet, her şey merasim idi Osmanlı Devleti'nde. Kahvenin içişi de bir merasimdi sevgili dinleyiciler. Çubuk ikramı da bir merasimdi. Merasime uymayan, töreye uymayan, teşrifata uymayan işte hayır umulmazdı, yapılmazdı. Böyle davrananlar ayıplanırdı. Her şey usulüyle, erkanıyla olurdu. Aceleye ne gerek vardı? Acele işe şeytan karışır demişler. Erişir menzili maksuduna aheste giden, tiz riftar olanın payine damen dolaşır demiş Nahifi. Eskilerde temkinli, teennili, sabırlı insanlardı. Acele eski Türk Osmanlı dünyasında hiç olmayan bir mefhumdu. Herkes hayatı ağır ağır, hissede hissede, tada tada yaşardı. Kahve gibi bir şeyin de yarım merasimi efendim onun sunulması ikramıydı. Herkes buna katlanır, lezzetini bir kat daha arttırırdı. Efendim, Türk kahvesinin müstesnalığını, mümtazlığını tespit eden noktaları size özetleyelim. Diyelim ki Türk kahvesi eğer dozunda içilirse sıhhati tehdit edecek zararlı bir yanı yok. Teskin edicidir, dinlendiricidir. Bir fincan kahvede 50 miligram kafein var ki bu da hemen vücuttan atılır. İşte bu bakımdan Türk kahvesinin fincanı ideal ölçülere sahiptir. Bu fincandan fazla içildiğinde zihin açar, uyarıcıdır, enerji vericidir. Bu hususiyetleri ön plana çıkar. Ayrıca daha önce de söyledik, hazma yardımcı olur. İşte bu yönüyle şekerli içmemek kaydıyla kilo almayı, mide ekşimelerini önler. Yerinde içilirse ve zamanında içilirse fevkalade bir keyif vericidir kahve. Evet, kahvenin üreticisi Türkler değil, kaşifi Türkler değil. Fakat hazırlanışı, pişirilmesindeki teknik incelik ve bunun neticesinde bu Türk kahvesinin kazandığı aroma ve lezzet bakımından gerçekten dünyadaki emsalsiz kahvelerden birisidir. Dünyanın en güzel yeri şurasıdır diyorsunuz. Adam da size diyor ki peki dünyayı gördünüz mü? Görmedik. Ama kahve öyle değil. Dünyanın her yerinde pişirilen kahveleri az çok içtik. Nescafe'sini içtik, İngiliz kahvelerini içtik, Amerikan kahvesini içtik. Şark'ta pişirilen kahveleri içtik. Arapların mırrasını içtik. Efendim, İtalyan kahvelerini, cappuccino'ları içtik ama Türk kahvesinin lezzetini hiçbir yerde bulamadık. Hakikaten bu kadar meşhur olduğu, bu kadar Türk isminin yanında anıldığı kadar varmış bu Türk kahvesinin. Gerçekten öyle ve bu zaman bu özellikleriyle de, bu lezzetiyle de uzun bir süre saltanatını muhafaza edeceğe benzemektedir. Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM İstanbul stüdyolarında ve Çınaraltı programındasınız. Kahve ile ilgili size bir takım hatıralar nakletmeyi sürdürüyoruz. Kahve memleketimizde o kadar tutuldu, o kadar sevildi ki kahve için şiirler, destanlar, hikayeler, menkıbeler yazılmış. Şair demiş ki Farsça bir beyitte, "An ruhi siyah ki namı u kahve, dafi un nevmi gati u şehve." Yani o yüzü siyah ki onun adı kahvedir, uykuyu def eder, şehveti keser. Bir de Türkçe beyit aklıma geldi. Kahve diye bir şey geldi cihane, Allah rahmet etsin anı ihdas edene diye adam efendim kahveyi ihdas eden kimseye böyle bir de rahmet okumuş, dua etmiş. Vaktiyle sevgili dinleyiciler İranlı şairlerden Hikmeti Efendi bu meşhur kahvelerden birine gitmiş oturmuş. Kahveci de eskiden efendim kahveye oturana sormazlardı ne içersin diye hemen kahveyi pişirmiş önüne koymuş. E şair ya bu hemen demiş ki kahveyi ruhi siyah anı içmez hikmeti demiş. Yani kara yüzlü kahveyi hikmeti içmez. Kahveci de hiddetlenmiş biraz da ağzı bozukmuş. Onun için affınıza mağruren sığınarak söylüyorum. O da ona aynı kafiyede cevap vermiş. Buna ehli irfan şerbeti derler. İç anasını sattığımı nikbeti demiş. Vaktiyle kahvehanelerde kahve 5 paraydı sevgili dinleyiciler. Enflasyon yok, devalüasyon yok, paranın kesarı yok. Çıktığında da 5 paraydı. Osmanlı Devleti'nin sonunda da 5 para. Adamın bir tanesi Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yeni yeni böyle enflasyonun, paranın değer kaybının görüldüğü zamanlarda kahveye gitmiş, oturmuş, kahvesini içmiş. İçtikten sonra yanına hiçbir şey söylemeden çıkarmış bir 5 para bırakmış. 5 para bırakmış. Kahveci 5 parayı görünce demiş ki kahve Yemen'den gelir. Yolları Irak, 5 pare yetmez, 5 daha bırak demiş. Kahveyi içen ne demiş? Kahve Yemen'den gelir, yolları sapa, 5 para yetmezse kahveyi kapa. Efendim yakın zamanda esnaftan birisi mallarını böyle pazarlamacılar vasıtasıyla sattırırmış. Adamları varmış sağda solda gider malları pazarlarlarmış. Dükkanın bir tanesine gitmişler. Bunlardan bir tanesi adeti adamın o adam ne satsa alırmış. Fakat oturtturmuş bu pazarlamacıyı. Oğlum demiş önce bir otur sana ben bir kahve ısmarlayayım. Ondan sonra demiş. Ne satıyorsun ona bakarız. Kahveyi nasıl içersin demiş. Şekerli içerim demiş. Neyse kahvesini ısmarlamış. Bunu savuşturmuş. Almamış malından. Ondan sonra adam Allah Allah demiş ya. Bu ben ne satsam alırdı. Bu sefer bu pazarlamacıyı gönderdim. Acaba tipini mi beğenmedi demiş. Ondan sonra bir başka pazarlamacı göndermiş. Ona da aynı şekilde buyur otur demiş adam. Önce bir kahvemi iç. Ondan sonra demiş, mal ne satıyorsun konuşalım. Olur efendim demiş, kahveyi nasıl içersin demiş, az şekerli olsun demiş. Kahveyi ısmarlamış, adam kahveyi içmiş ama efendim bu sefer dükkan sahibi bu pazarlamacının hiçbir sözünü dinlemeden onu yoraklamış. Ben demiş mal almayacağım, teşekkür ederim. Bunun üzerine esnaf merak etmiş. Ya demiş bu adam ben ne satsam alırdı, yolladığım adamları boş çevirmezdi. Bunun bir hikmeti var demiş. Kendisi ziyarete gelmiş, oturmuş. Öbür esnaf yine buna o hoş geldin, beş gittin demiş. Önce demiş bir kahvemi iç de ondan sonra demiş konuşalım. Kahveyi nasıl içersin? Adam orta şekerli olsun demiş. Şimdi tamam demiş esnaf. Sen bana demiş bir adam gönderdin demiş. Şekerli içti demiş kahveyi. başka bir adam gönderdin, az şekerli içti demiş. Halbuki demiş, şekerli kahveyi hanımlar içer demiş. Az şekerli kahveyi köylüler içer demiş. Orta şekerli kahveyi beyefendiler içer. Benim işim beyefendilerle. Sen madem ki orta şekerli kahve içiyorsun, beyefendisin. Şimdi ben sen ne satsan alırım demiş. Evet, Isparta'dan aklıma bir hatıra geldi. Adamın bir tanesi Isparta'da kahveye gitmiş. Oturmuş. Oğlum demiş, bana bir şekerli kahve getirir misin demiş. Çırak bağırmış, usta bir zenne yap demiş. Şimdi çok kimse anlamaz belki ama zennenin ne olduğunu, içimizde ayakkabı satıcıları veya ayakkabıcılar varsa onlar bilir. Zen Farsça kadın demektir sevgili dinleyiciler. Zempare, zampara derler ya, zempare, zenperest yani kadın seven demek. Zenperest olmuş zampara. İşte kadına benzeyen veya kadına mahsus şeylere de zenne denir. O meşhur ayakkabı türü vardır malum, zenne ayakkabısı. Yani şekerli kadınlara mahsustur manasına, usta bir zenne yap demiş. Adam da bunu duyunca çok mahcup olmuş. Oğlum oğlum demiş. Sen, ben vazgeçtim demiş. O kahveyi ben içmem zaten demiş. Sen bana bir herif kahvesi yap demiş. Bu sefer de çırak ustasına dönmüş. Usta demiş. Zenne herif oldu, herif demiş. Vaktiyle gelinin birine nasihat vermişler. Kızım demişler, gerdek gecesi demiş, damada kahve yapacaksın. Adet öyleydi eskiden. Damat gerdek odasına girince efendim önce gelinin yüzünü açar, yüz görümlüğünü takar, ondan sonra oturur gelin ona kahve ikram ederdi. Diyeceksiniz ki gerdek odasında efendim ocak mı var? Evet, eskiden her odada bir ocak vardı. Neyse, demişler ki bak o kızım demişler. Şimdi taktik veriyorlar kıza, damadın huyunu anlamak için. Eskiden nasıl anlasınlar evlenenler birbirlerinin huyunu? Şimdiki gibi 3 sene 5 sene gezip birbirlerinin içine girmiyorlar ki. O zaman işte bir öylesine görecek, bir de belki istemede görecek, o kadar. Öyle anlayacak, kavunda değil ki dibini koklayasın. Demişler ki kızım, kahveyi şekerli içerse şeker gibi adamdır. Orta şekerli içerse orta halli bir adamdır. Sade içerse kazaktır demişler. Gelin bu taktiği aldı ya, neyse gerdeğe girmiş. Damada usulüyle efendim kahveyi nasıl içersiniz diye sormuş. Damat, çok şekerli demesin mi? Neyse gelin kahveyi pişirmiş. Fakat kendisine verilen taktikte tabii çok şekerli olunca nasıl olduğu söylenmiyor. Ertesi gün sabahleyin kendisine taktik verenlere gelin durumu anlatmış. Peki demiş, çok şekerli İçenler nasıl olur? Ona verilen cevabı isterseniz söylemeyeyim. Siz kendiniz bulun. Yörük Ali Efe vardı sevgili dinleyiciler. Ege'nin namlı efelerinden Yörük Ali, türkülere ismi girmiş. Şu dalmandan geçtin mi? Soğukta sular içtin mi? Efelerin içinde Yörük'te Ali'yi seçtin mi diye bir meşhur türküsü var Muğla efelerinden. Bu Yörük Ali'nin bir kumandanı varmış sevgili dinleyiciler. Askerde. Herkese bunu methedermiş. Kumandanım şöyleydi, kumandanım böyleydi diye anlatırmış. Millet artık kumandanını görmemişler ama Yörük Ali'nin anlattığından bunun efsanevi bir kahraman olduğunu tahmin etmişler. Neyse gel zaman git zaman Yörük Ali bu kumandanını memleketine çağırmış. Kumandan ufak tefek bir adam değil miymiş? Üstelik sarışın mavi gözlü. Şimdi Anadolu'da şöyle kahraman dediğin biraz boylu poslu, enli döşlü, iri yani iri yarı, bir de kara yağız olur adeten. Sarışın mavi gözlü nazik, kibar beyefendi alametidir. Zaten millet bunu görünce bir şok olmuş şimdiki tabirle. Neyse Yörük Ali hiç bozuntuya vermemiş. Kumandanın sesi de inceymiş ve çok kibarmış. Bir de böyle konuşunca iyice milletin şoku artmış, hayreti artmış. Efendim kahveyi nasıl içersiniz deyip de çok şekerli olsun deyince Yörük Ali kumandanım, bari bunu söylemeyeydin, rezil ettin beni, şimdi içine ettin her şeyin demiş. Ve bunu da anlatırlar. Yani çok şekerli içmekle kahraman olmadığın iyice ortaya çıktı. Şöyle sade içseydin ya yandan çarklı derler. Öyle içseydin milletin gözünde iyice beni rezil etmeseydin diye Yörük Ali'ye böyle bir hatıra atfederler. Adamın birisinin uşağı varmış sevgili dinleyiciler. De bu uşak öyle efendim bulunmaz uşak değilmiş. O hani İngiliz filminde var ya bir asilzadenin uşağı var. Asilzadenin her işini o ayarlıyor, düşünüyor. Aman herkese öyle bir uşak olsa. Bu uşak öyle değilmiş. Bu köylü gariban bir adamcağızmış. Bu uşağın bir hususiyeti, bir meziyeti varmış. Ağzına kadar dolu fincanları evin alt katında mutfak malum üst kata kadar bir damla bile tabağına dökmeden çıkarırmış. E malum kahve içenler, sevenler, tiryakiler bilirler. Çay içenler de öyledir ya. Tabağa kahve döküldü mü o ikram edenin beceriksizliği, pişirenin beceriksizliği çok şeye hamledilir ve bir çuval inciri berbat etmek demektir. Yani işin raconu dibine dökmeden ikram etmektir. Onun için kahve götürenlere uzun uzun tembihlerler. Kahveye bakmayacaksınız, şöyle yapmayacaksınız, elinizi şu şeyde kaldıracaksınız gibi. Neyse. Bir gün ev sahibi üst katta birkaç misafirle oturmuş, yarenlik ediyormuş. Uşak yine hiç dökmeden misafirlerin kahvelerini getirmiş. Efendi uşağın bu maharetine hayran olmuş. Başkaları da tabii hayran olmuşlar. Oğlum demiş ya maşallah sana ki demiş. Bu fincanları demiş hiç böyle dökmeden getirebiliyorsun. Bunun demiş sırrı ne demiş. Uşak gayet tabii bir edayla cevap vermiş. Yo efendim demiş. Ben demiş öyle demiş çok bu işten anlayan bir adam değilim demiş. Ben demiş merdivenin alt başına gelince demiş fincanların üzerinden biri yudum alırım demiş. Üst katta odaya girmeden tekrar ağzımdan fincanlara bırakıveririm. Dibine hiç dökülmez demiş. Evet, genç kızlar veya işte evde hizmet edenler kahve yapacakları zaman böyle ciddi ciddi sorarlar. Efendim kahveyi nasıl içersiniz, kahveyi nasıl içersiniz, kahveyi nasıl içersiniz diye. Ondan sonra bir gün gene böyle bir yerde evin kızına ben sordum, ben de o zaman çocuğuydum. Ya dedim sen bu kadar herkese sordun kahveyi nasıl içersin? Her biri başka türlü söyledi. Sade içen var, her ne kadar şekerli içen hanımlar dedik ama tabii içmeyen de var. Yandan çarklı içen var, orta içen var, az şeker, çok şekerli. Sen bunları nasıl aklında tutuyorsun dedim. Tabii kız bana ne dese beğenirsiniz. Ben dedi herkese sormam, nezaket gereğidir. Ben dedi bildiğim gibi yaparım dedi, hepsini orta yaparım dedi. Getiririm dedi, ikram ederim dedi. Misafirler kendisinin beklediğini göremeyince herhalde bir karışıklık oldu derler. Fazla üstelemezler, o kahveyi içerler, aslı astarı bir kahve. Ben öyle demiş, daha derdim yok da ayrı ayrı cezvede herkese kahve pişireceğim. Ben bildiğim gibi pişiririm, herkes ona razı olur dedi. Vaktiyle ileri gelenlerden bir tanesi misafirleriyle oturmuşlar, kahve söylemiş. Kahveci neyse kahveyi getirmiş. Tabii her biri ayrı bir şey söylemiş, kimi orta şekerli, kimi az şekerli falan. Gelince kahveci şaşırmış. Acaba kimin nesiydi diye. Oradakilerden bir tanesi demiş ki götür bunları demiş. Herkese demiş kendi istediği gibi kahve yap getir demiş. Oradakilerden bir tanesi mani olmuş. Yok yok demiş. Sen demiş sıradan herkese ver. Herkes demiş kısmetine talihine razı olsun demiş. Neyse kahveleri adam kahveci gitmiş kahveleri bırakmış. Niye demişler adama kahveleri geri vermedin? Yahu demiş. Siz demiş bilmez gibi konuşuyorsunuz. Biz kahveleri buna iade edince demiş bu gidecek dışarıda demiş tek tek hepsinden içecek demiş. Hepsinin demiş nasıl olduğunu anlayacak sıra edecek tekrar içeri gelecek. Adamın tattığı şeyi mi bir daha içelim demiş. İyisi mi demiş taze kahve diye bunu içelim de şansımıza razı olalım demiş. Adamın biri dişlerini tedavi ettirmek için bir dişçiye gitmiş sevgili dinleyiciler. Bekleme odasında sıra beklerken gözü orada hizmet etmekte olan kadına takılmış. Bana bak kızım demiş. Senden demiş ufak bir ricam var demiş. Kadın buyurun efendim demiş. Adam devam etmiş. Lütfen demiş bir orta şekerli kahve getirir misiniz demiş. Neyse kadın asyonu kahveyi getirmiş. Adam kahveyi birden içmiş. Ağzında teneke varmış gibi bitirmiş. Tekrar kadına dönmüş. Eline sağlık kızım demiş. Bu kadar lezzetli bir kahve epey zamandır içmemiştim demiş. Ama demiş fincanlarınız o kadar ufaktı ki tadı damağımda kaldı demiş. Acaba bir tane daha lütfetseniz rica etsem demiş. Kadın aman efendim emredersiniz demiş içeri girmiş. Neyse adam kadıncağızın getirdiği kahveyi yine böyle bir nefeste dikmiş. Sonra kadına dönmüş. Ellerin dert görmesin kızım demiş. Sen de cidden harika kahve pişiriyorsun demiş. Hani bir tane daha rica etsem herhalde beni ayıplamazsın demiş. Kadın sabırlı. Yine hay hay efendim demiş. İçeri yollanmış. Tam bu sırada dişçi yeni bir hastayı çağırmak üzere kapıyı açınca kadın dayanamayıp doktorun yanına sokulmuş. Aman doktor bey demiş. Şu arkamda üçüncü sandalyede oturan adam yok mu demiş. Eğer şimdi içeriye almazsanız demiş muayenehanenizde kahve namına bir şey bırakmayacak demiş. Geldiğinden beri iki tane fincan içti. Şimdi üçüncüyü istiyor demiş. Bunun üzerine dişçi sırası gelen hastasından iki dakika müsaade istemiş. Siz buyurun diyerek kahve meraklısı hastayı içeri almış. Muayene koltuğuna oturtmuş. Gözlüklerini itinayla silmiş. Gözüne takmış. Açın bakalım ağzınızı demiş. Dişçi ne diyecek? Neyse adam ağzını açmış. Doktor da eğilip bakmış. Yavaş yavaş söylenmeye başlamış. Vallahi demiş. İki hafta mı desem? İki ay mı desem? İki zamana kadar size bir yol görünüyor demiş. Yoldan demiş bir kısmet alacaksınız demiş. Ama demiş kısa boylu bir adam sizin işlerinizi baltalamaya çalışıyor demiş. Sonra bir de adağınız var. Derken hasta ağzını kapayıp merakla sormuş. Ne oluyor yahu demiş. Biz buraya dişimize baktırmaya geldik demiş. Doktor cevap vermiş birader demiş. Ağzınızın yanında kahve fincanı halt etmiş. Bari hazır gelmişken dişinizden evvel falınıza bakayım dedim de ondan demiş.
Kalplerim bir olsun, TGRT FM.
Evet sevgili dinleyiciler, kahve Osmanlı ülkesinde yayıldı ve çok sevildi. Türkler bunun edebiyatını bile yaptılar. Ama tabii dünyanın her yerine de yayıldı. Kahve Yemen'den çıktı. Daha doğrusu oradan da önce Habeşistan'da onu ilk keşfedenler bu ülkedeki manastırda yaşayan papazlardı. Ama esas bulunuşu, keşfedilişi, İslam dünyasına girişi Yemen'de oldu. Ve adını Habeşistan'daki Kaffa bölgesinden aldı kahve. Ama kahve Avrupa'ya yayılmasını Türklere borçludur sevgili dinleyiciler. Malum 1683 yılında Viyana kuşatmasından geri çekilen ordumuz ağırlık saydığı birçok yükü, bu arada kahveyi de, Avrupa'da bırakmıştı. Avusturya'dan Fransa'ya, oradan da bütün Avrupa'ya ve bütün dünyaya kahve yayıldı. Onun için dünya kahveyi biraz da Türklere borçludur. Türkler kahvenin bütün dünyaya yayılmasına vesile olmuştur. Yoğurt için söylenenler kahve için de söylenir. Öyle demiş ya bir Alman. Türklerin hiçbir katkısı olmasa medeniyete, yoğurdu keşfetmeleri demiş. Onlar için büyük bir buluştur, büyük bir keşiftir. Kahveyi sevene ve çok içene tiryaki deniyor. Tiryak malum uyuşturucu bir ottur. Oradan yani tiryaka bağımlı. Bağımlılık da yapıyor belki de. Tabii bizim bahsettiğimiz gerçek tiryakilik. Tarih boyu pek çok meşhur efendim tarihi şahıslar gerçek birer kahve tiryakisiydi. Bunların tek tek adlarını sıralasak buna ne vaktimiz ne imkanımız müsait. Ancak biz sizlere bu arada çok tanınmış tiryakilerden, dünyaca tanınmış tiryakilerden, tarihi şahsiyetlerden ve onların kahveyle ilgili sözlerinden, hatıralarından bahsedelim. İşte Napolyon, meşhur besteci Bach, romancı Balzac, filozof Kant ve düşünür Voltaire. Bunların her birisi tiryakileri, tiryakilikleri efendim tarihe geçmiş kahve hastalarıdır. Meşhur filozof, Alman filozof Immanuel Kant kahveye özellikle yaşlı iken, ileri yaşlarda çok düşmüştü sevgili dinleyiciler. Öylesine hoşlanmış, öylesine tiryakisi olmuştu ki günde 20 fincan kahve içerdi, bana mısın demezdi. Onun kahveye düşkünlüğünü kanıtlayan bir de anekdot anlatıyorlar. Diyorlar ki hayatının son yılının başında Kant yemekten hemen sonra bir fincan kahve içmeyi adet edinmişti. Ama bazen konuşmaya dalardı, kahveyi unuturdu. Ama kısa bir süre için unuturdu. Sonra hatırlar ve ileri yaşın yol açtığı hırçınlıkla kahvenin derhal getirilmesini isterdi. Allah'tan ki hizmetkarları kahvenin hazırlıklarını daima önceden yaparlardı. Kahvenin çekirdekleri öğütülmüş olurdu, suyu kaynar durumda olurdu. Kahve istenir istenmez uşak hemen kahveyi suya katıp kaynatmaya başlar, bundan iktifa ederdi. Ancak kahve kaynayana kadar geçecek kısacık süre bile Kant'a fazla gelirdi. Çok şükür ki der, öbür dünyada kahve ve dolayısıyla kahve pişmesini beklemek yok. Bundan dolayı çok rahatım, öteki dünyaya hasretim dermiş. Meşhur Fransız yazarı var, romancı Honoré de Balzac. Balzac bunun başlıca dayanağı kahveydi sevgili dinleyiciler. Balzac akşam 6'ya doğru yatağına girerdi, 12'ye kadar uyurdu. Ondan sonra kalkardı ve hiç durmadan kahve içerdi ve 12 saat aralıksız yazardı. Kahveye bayılırım derdi. Kahve derdi midenize dökülür dökülmez hemen harekat başlar derdi. Fikirler Napolyon'un büyük ordusunun harp meydanındaki birlikleri gibi harekete geçerler. Harp ola gelir. Hatırlanan şeyler de bu arada dört nala gelir. Benzetmelerin, tasvirlerin hafif süvari birliği yetişir. Mantığın topları bombardımana girişir. Espirinin, nüktenin okları hedefi bulur. Bu arada kağıtta mürekkeple dolar diye yazmıştır. Yine Bayzak, kahve mideme indi mi içimi bir sıcaklık sarıyor, beynim karıncalaşıyor ve yazmak için önüne geçilmez bir arzu duyuyorum kendimde. Parmaklarım kalemimi sanki kanatlandırıyor derdi. Meşhur Alman besteci var sevgili dinleyiciler. 17. asır barok müziğin önde gelen temsilcilerinden Johann Sebastian Bach. Bach olarak herkes hemen hemen tanır. Bu Bach'ın pek çok eseri var. Brandenburg konçertoları var. Efendim bunda badinerileri çok meşhur malum. Toccato ve fügü var. Aryası var. Bunun çok meşhur eserlerinden birisi de Kaffee Kantata'dır. Kahve kantatı, kahve şarkısı. Bu kahve şarkısının konusu sert bir babanın genç kızının kahve tiryakiliğini frenlemeye çalışması hakkındadır. Bir perdelik komik bir operadır bu kahve kantatı. Bu kahve kantatında bu kızın adı Betty, tek perdelik bir komik opera. Ah sevgili babacığım diyor. Sakın kızmayın bana. Günde 3 fincan kahve içmezsem sütten kesilmiş keçilere dönüyorum. Meşhur Fransız İmparatoru, efendim Korsika asıllı Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte da kahve tiryakisiydi. Kahve bol ve koyu olacak, beni uyandırır, güçlendirir, bana sıcaklık, fevkalade bir güç ve zevkli bir acı verir derdi. Acı neden verir? Tabii ülseri vardı çünkü Napolyon Bonaparte'ın malum resimlerinden hatırlayın. Sağ eli devamlı midesinin üzerindedir. Onu millet kendisine bir haşmet vermek için, poz vermek için yaptığını zanneder. Hayır, Napolyon genç yaşından itibaren ülser hastasıydı. Ve o resimlerin yapılması için poz verirken de muhtemelen ülser ağrıları tutmuştu. Onun için midesini tutardı. Fakat buna rağmen kahveden vazgeçmezdi. Duygusuz kalmaktansa acı çekmeyi tercih ederim derdi. Çünkü kahveden başka aklımı başıma devşirtecek bir şey tanımıyorum derdi. Fransız yazarlarından birisi Biray Savarin midesine çok düşkündü. Bütün yazılarında kahveyi överdi Savarin. Ancak günün birinde bu içkinin, bu meşrubatın kölesi olacağını sezmiş ve kahveden vazgeçmişti. Gece geç saate kadar oturup yazı yazabilmek için fazla miktarda kahve içmiş, bunun neticesinde 40 saat gözüne uyku girmemişti. Bunun üzerine 20 yaşında körelmiş ve yaşlanmış küçük makinalara sahip olmak istemezlerse çocuklarına kahveyi yasaklamak bütün anne ve babaların görevidir diye yazmıştı bu Savarin. Kendisi de kahveden muzdarip olan birisi olarak. Prusya kralı Frederick var. Büyük Friedrich, çavuş kral. O da kahve düşkünlerinden de sevgili dinleyiciler. Kahvesini çok kere su yerine şampanya ile pişirtirdi. Adeti oydu onun. Bir de Amerikalı bir general var. Bu böyle deyince meşhur Kuzeyli ordunun generali Grant, savaşlar sırasında yemek olarak sirkeli bir tek salatalık ve bir tek fincan kahve ile iktifa ederdi. Osmanlı padişahlarından Sultan II. Abdülhamit de tarihin sayılı kahve tiryakilerindendi. Çok zaman bir yerine iki fincan dolusu kahve getirtir, birini içtikten hemen sonra diğerini içerdi. Fransız filozofu yazarı Jean-Jacques Rousseau için kahve her şey demekti sevgili dinleyiciler. Kahveyi o kadar severdi ki elinde bir fincan kahve ile efendim son anlarını yaşamış, ölmesine ramak kalmıştı. Bu anda demiş ki ölümüne yaklaştığında, ah demiş, şimdi demiş mis gibi dumanı tüten bir fincan kahveyi öylesine özledim ki demiş. Son sözleri bu olmuş. Ölümüne kadar kahve içmiş ama öldüğü anda yine son sözleri kahve hasretine dairmiş. Napolyon devri diplomatlarından Fransız diplomatı Talleyrand var. Talleyrand ideal kahveyi şöyle tasvir ediyor. Şeytan kadar kara, cehennem kadar sıcak, melek kadar saf ve aşk kadar tatlı. Fransız düşünürü Voltaire ileri yaşlarında bile günde 50 fincan kahve içerdi sevgili dinleyiciler. Meşhur filozofa kahvenin yavaş yavaş tesirini gösteren bir zehir olduğunu söyleyenlere o bir cevapla onları susturmuştur. Öyle olmalı. Zira onu 65 yıldır içmeme rağmen hala ölmedim demiş. Sonra da eklemiş. İnsan kahveden değil felsefeden ölür, ölürse demiş. Yahu amma mevzuymuş bu kahve. Anlattım saatlerdir bitmedi. Daha kahveyle ilgili anlatacaklarımız vardı. Kahvenin faydeleri, zararları, kahvenin efendim uluslararası siyasetteki ilginç rolü, ayrıca kahvehaneler Türkiye'de, Viyana'da, İngiltere'de, Paris'te tarihe nam salmış kahvehaneler. Neyse onları da bir başka programa tehir edelim. Çınaraltı programı burada sona eriyor sevgili dinleyiciler. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.